Aykoloji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi başlıyor.
Ulusal Radyo dinleyicileri, Eğitimin Sesi programına hoş geldiniz. Bugün bugünkü konuğum eğitim rehberlik uzmanı Aysu Korkmaz. Aysu Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Sizinle velilerimizin ve öğrencilerimizin merak ettiği sınav süreçlerini ve sınavın neden olduğu sorunlara yönelik tavsiyelerinizi konuşuyor olacağız. Sizden bu tür bilgiler ediniyor olacağız. Aynı zamanda siz ölçme değerlendirme konusunda da uzmanlık yapan bir eğitim bilimcisiniz. Bugünkü konumuz zaten sınav. Sınavın yol açtığı sorunlar ve bununla baş etmeyi kesin bilimsel olarak tavsiyelerinizi yapmamız gereken öneriler alacağız ve tavsiyelerinizi dinliyor olacağız. Önce size ilk soru olarak eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemini sorarak, geçen hafta da aslında buna benzer bir konu konuştuk ama tam da sizin uzmanlık alanınız, hem eğitimde ölçme değerlendirme uzmanlığı yüksek lisans yapıyorsunuz, aynı zamanda da rehberlik uzmanısınız. Hem stres kısmıyla ilgilisiniz sınava hazırlanma süreciyle, hem de ölçme teknikleri, yani eğitim bilim dalı ölçme teknikleri konusunda da şu an uzmanlık yapıyorsunuz. Sizi dinliyorum.
Öncelikle herkese merhabalar. Bugün burada olmak ve bunu konuşuyor olmak benim için çok heyecan verici. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi aslında oldukça kapsamlı ve geniş bir konu. Belki de benim uzmanlığım olmasından kaynaklı bir sevdam da vardır bunu konuşmaya dair. Tabii bugün hani kısaca değiniyor olacağız bu konuya. Önemine geçmeden önce aslında ben biraz eğitimi tanımlayarak başlamak istedim. Eğitimi bizler bireylerin davranışlarında istendik değişiklikler meydana getirmeyi amaçlayan bir sistem olarak tanımlıyoruz. Peki değişiklik diyoruz, fakat nedir bu değişiklikler ve neleri kapsar? Yeni davranışlar oluşması, olumsuzlukların düzeltilmesi ya da istenmeyen bazı davranışların ortadan kaldırılmasını aslında kapsıyor. Ve tabii ki de değişikliklerin meydana gelmesi için çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekir. Şimdi bu etkinlikler gerçekleştirildi ve bir de bu etkinliklerin sonunda şuna bakıyor olmamız lazım. Planlanan değişiklikler ne derecede gerçekleşti? Şimdi öğrencilerin bir kısmında beklenen değişiklikler gerçekleşmiş olabilir. Fakat bir kısmında da bu değişikliklerin olmadığını ya da planlanmayan, olumsuz bazı değişimler meydana geldiği görülebilir. Bu da tabii ki eğitimde kontrol ihtiyacını doğurur. Bizler eğitim sisteminin başarılı olup olmadığını, eğer başarısız olduysa bunun sebeplerinin neler olduğunu anlayabildiğimizde aslında sistem hakkında da önlemler alabiliyoruz. Ve planlamalarımızı da bu doğrultuda daha gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu da eğitimde değerlendirmenin önemini ortaya koyuyor. Değerlendirme bir karar verme işi ve karar da bilgi toplama ve toplanan bilginin bazı standartlarla karşılaştırılması sonunda elde ediliyor. Eğitim kararlarının isabetli olması ise ölçmeye bağlı. Eğitimde aldığımız birçok karar var. Nedir bu kararlar? Öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin bulunduğu alanlara yönlendirilmesi, başarılarının değerlendirilmesi, öğretim planlamalarının değerlendirilmesi, öğrenme ve öğretme ortamlarının geliştirilmesi olarak sıralayabiliriz. Ve yine bu eğitim kararlarından bahsederken aslında ölçme ve değerlendirmenin de önemini tekrardan vurguluyoruz diye düşünüyorum.
Evet, çok güzel açıkladınız. Eğitimi çocuklar niçin okula geliyorlar? İstediğimiz davranışları kazanmaları. Çünkü insanoğlu doğanın bir parçası. Doğanın parçası olunca eğer zekamızı ve yeteneklerimizi kullanmazsak sıradan canlılar gibi davranırız. O da ilkel yanımızla hareket etmiş oluruz. Toplumsal uyum, kendimizi tanıma, daha üst düzey düşünme becerileri kazanmak için insanın ki var olduğu özellikler. Bunun için de bunları kontrol etmek, yönetmek için de bilgilenmek gerekiyor. Bir takım davranışları kazanmamız gerekiyor. Bunun için de okullar var. Okullara onun için geliyoruz. Doğa bilimlerini öğrenmek için, fen öğrenmek, matematik öğrenmek için, dilimizi öğrenmek için, değil mi hocam? Ve aynı zamanda davranış, yani toplumsal uyum, doğayla uyumlu yaşamak, olmak, doğayı kirletmeden, değil mi? Doğaya zarar vermeden, hı-hı, onunla uyumlu, yani onunla savaşmadan,
evet,
onunla uyumlu yaşamayı öğrenmek için de bilim bilmemiz gerekiyor, hı-hı, bilim öğrenmemiz gerekiyor. Onun için okula geliyoruz. Kendimizle de savaşmamamız gerekiyor, kendimizi tanımamız gerekiyor, değil mi hocam? Duygularımız, yeteneklerimiz, hı-hı, yeteneklerimiz varsa o, hani hangi yeteneklere, evet, sahibiz? Evet. Onları nasıl geliştirebiliriz? Yani ben diyeyim çok iyi bir koşucuysam, yani orayı geliştirmek, hı hı, varken niye işte diyelim ki spordan konuşacaksak voleybol oynamaya, hı hı, kendimi zorlayayım, evet, ya da ne bileyim iyi bir yüzücü de olmaya çalışayım. Tabii ki yüzmeyi öğrenebilir yetenek bir yere kadar. Herkes bir takım şeyleri anlama ve kavrama, hı hı, seviyesinde öğrenebiliyor. Ama üst düzey öğrenmek için yetenek ihtiyaç var. İşte bizim aslında eğitim programının, eğitim planlamanın en önemli sorunlarından bir tanesi sanırım bu. Türkiye'deki anlaşılmayan sorun da bu. Tek tip sistem, o, evet, ezberci sistem, hep altını çiziyoruz. Ona alternatif yöntemler, eğitimler bu demek. Aslında çok güzel tanımladınız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Evet, şimdi bu bir de şeyi vurguladınız. Dediniz ki, evet, bu planlamaları yaptık, yapıyoruz da, uyguluyoruz da. Yani, hı hı, ders planlarımız var ona göre. O uyguladığımız şeylerde çocuklar ne kadar öğrendi, ne kadar kazandı, hı hı, bu davranış geliştirmeyi ne kadar, değil mi, ya da değiştirmeyi diyelim. Evet. Ne kadarını başardılar için mutlaka ölçmek zorundayız, hı hı, dediniz. Hı hı. Sonra ölçtükten sonra bir değerlendiriyoruz, bir bakıyoruz dediniz. Evet. Ya da tam tersi mi bilmiyorum. Önce ölçüp sonra değerlendiriyorsunuz.
Önce ölçüyoruz,
değil mi?
Sonra değerlendiriyorsunuz.
Sonra değerlendiriyorsunuz. Değerlendirmede de hani bir mezro koyuyorsunuz galiba. Ne kadar uyudu, ne kadar uymadı, ne kadar altta kaldı, ne kadar öne geçti. Sonradan da eksikleri tamamlıyorsunuz. Hı hı. Çünkü hedefiniz var. Bütün çocukları olabildiği kadar en üst düzey, hı hı, kazanımlarını vermeye çalışıyorsunuz. Evet, bu da ölçme değerlendirmenin aslında ta kendisi. Geçen hafta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de Türkiye'de eğitimde ölçme değerlendirme uzmanlığının artık kaldırıldığını konuşmuştuk. Bu çok acı bir şey. Yani bir şeyi ölçmeden geliştiremezsiniz. Bilim de ölçülmeden bilim olmaktan çıkar. Bunu konuşmuştuk ve ölçme değerlendirme uzmanlığı okuyor olduğunuz için sizi özellikle takdir ediyorum. Bu bir ihtiyaç, önemli bir ihtiyaç gerçekten. Ama okullar bunu tabii sizin gibi bir kadroyu çalıştırmak istemiyorlar. İşsiz kalıyorsunuz ama bizim gibi okullarda görev alabiliyorsunuz. Bu da çok tabii Milli Eğitim'in duyması gereken bir şey ve Milli Eğitim bu konuya ölçme değerlendirme uzmanlığını artık zorunlu hale getirmezse, hı hı, çocuklarımızı üst düzey dünya ülkelerindeki öğrencilerle aynı seviyede eğitmeyi başaramayız. Çünkü bunu ancak PISA ve TIM sınavlarında görüyoruz. Hı hı. Neden çocuklarımız bu seviyede eğitilemiyor? Çünkü bu çocuklar süreç içinde de değerlendirilemiyor, ölçülemiyor, hı hı, ve o seviye, hadi bakalım son sınav, bir sınavda maalesef yetersiz olduğunu görüyoruz ölçmenin. Doğal olarak ölçme değerlendirme birimi önemli. Şimdi ölçme değerlendirme derken sınav ölçme değerlendirmenin neresinde hocam? Sonuçta sınav da ölçme tekniklerinden bir tanesi,
evet,
değil mi? Yani birçok teknik uyguluyorsunuz, hı-hı, bir çocuğun bir şey öğrenip öğrenmediğini, anlayıp anlamadığını anlamak için, değil mi? Hı-hı. Bir tür tekniğiniz var ama bunlardan bir tanesi de sınav diye söyleyebiliriz. Peki tabii Türkiye'de sadece ölçme tekniği olarak sınav dendiği için ya da sınava yönelik bir şeyler yapıldığı için herkesin aklına ölçme tekniği olarak tek, hı-hı, bir işte sınav, çoktan seçmeli sınav aklımıza, evet, geliyor. Şimdi bu konuda neler diyeceksiniz?
Aslında sınav da çok tartışmalı bir konu gerçekten. Böyle sınavlar neden var? Sınavlar olmasa ne olur? Çok tartışılan bir konu. Geçmişten bugüne çok çeşitli araştırmalar yapılmış ölçme ile ilgili. Ve eğitimciler ve ruh sağlığı uzmanları, psikologlar karmaşık yapıları çözümlemek, tanımlamak ve kategorize etmek için aslında çeşitli ölçme araçlarıyla psikolojik yapıları ölçüyorlar. Psikolojik yapı nedir? Başarı, ilgi, tutum, yetenek, bunlar bireyde var olan özellikler. Biz bunları biliyoruz. Fakat biz bunları direkt olarak ölçemiyoruz. Biz bunları dolaylı yoldan ölçüyoruz. Aslında bunları dolaylı yoldan ölçebiliyor olmamız da, yani direkt olarak ölçemiyor olmamız testlerin kullanılmasını gerekli kılıyor. Eğitimde de biz birçok niteliği ölçüyoruz aslında ve öğrencilerin bir takım özelliklerini kapsıyor ölçtüğümüz bu özellikler. Ve ölçme de tabii ki araç gerektiriyor. Ölçme araçları ölçülecek niteliğin gözlenip sayılarla ifadesini kolaylaştırıyor ve her araçta bir bakıma gözlemin daha duyarlı yapılmasını sağlıyor. Yani bizim ölçme araçlarına ihtiyacımız var, daha objektif bir değerlendirme yapabilmek adına.
Peki okul sürecinde, yani diyelim ki çocuk, biz zaten geçen haftalarda da konuşmuştuk, ana sınıf 1-2-3-4, yani ilkokul seviyesinde bu tür sınavları tabi tutmak, işte sıralama sınavları diyelim, karşılaştırma sınavlarına, akranların içinde kendisinin nerede olduğunu gösteren sıralama sınavlarının çocuklara ne kadar zarar verdiğini, çocuklara öğrenmiş çaresizlik dediğimiz psikolojide bir tanı bu aslında. Böyle bir hastalığa yakalanmalarına neden olduğu ve bu hastalanan çocuk da bu durumdaki olan bir çocuğun da öğrenmeyi artık ben başaramıyorum, başarısızım, başaramam da zaten deyip bıraktığı, o istek ve isteğin olmadan şevkin kırıldığı noktada çocuk zaten bırakıyor ve eğitimden eleniyor maalesef. Evet. Çocuk üst düzey eğitim sürecine kopuyorlar yani bir süreçten sonra. Bunu konuştuk ama ortaokul ve lisede ve üniversite sınavlarında bir takım sıralama sınavları olmak zorunda, olmalı da zaten. Ama aynı zamanda en çok sorulan sorulardan bir tanesi, yani bu açıklama yaptıktan sonra şunu da sormak istiyorum size. Ortaokul ve lise, yani ilkokulda biz bunu yapmıyoruz evet, ama ortaokul ve lisede çocukları, milli eğitimin de zaten 4. sınıfta kaldırıldı sınav, ilkokulda kaldırıldı sınav biliyorsunuz. 5'ten sonraki süreçte de açık uçlu sınav deniyor. Bunu da tekrar konuşuruz ama bu bir sonuç olarak sınavlar var. Adı sınav sonuçta. Bu süreçte de velilerde şunu duyuyorum. Diyor ki milli eğitimin hani 2 sınav 1 sözlüğüyle karne notu oluyor ya biliyorsunuz. 2 sınav 1 sözlü de diyor. Bakıyorum çocuklarım iyi puanlar alıyor, üst düzey puanlar alıyor. Yani çocuğum 80 almış, 90 almış, çok iyi. Ama diyor onu alıp diyor işte bir başka bir sınava sokuyorum. Bursluluk sınavı mesela. Ya da ne bileyim okulda bizim okulistik sınavlarını kullanıyoruz. Türkiye'deki tüm çocukların katıldığı ve o sınavda Türkiye'deki okulların biz neresindeyiz, okul olarak neresindeyiz ve öğrencilerimiz bireysel olarak neresinde diye biz de ölçmek istiyoruz. Orada neredeyiz, hangi kulvardayız onu anlamak için, ki çok objektif bir sınavdır. Değerlendirmelerine de güveniyoruz. Nitekim orada alınan sonuçlar LGS'de de aynen çıkıyor. Hemen hemen aynı çıkıyor. Onun için çok gerçekçi bir ölçüm o. Peki o zaman oradaki sınavla, yani işte diyelim ki herhangi bir bursluluk sınavıyla okulun verdiği ya da okulda aldığı 2 sınav 1 sözlü notunun arasındaki fark merak ediyor. Diyor ki o zaman siz şişirme not mu alıyorsunuz? Evet. Çocuk o zaman ben hangisine inanayım? Orada çok başarılı gözüküyor, burada çok başarısız gözüküyor. Bu konuda ölçmeci olarak henüz daha mezun değilsiniz ama olsun, yani üst düzey bir eğitim alıyorsunuz bu konuda. Neler diyeceksiniz? Velilerine nasıl değerlendirmeliler bu süreci?
Aslında bunun birçok sebebi olabilir ama belki küçük şundan bahsetmek gerek. Şimdi anlama ve kavrama başka bir şey ama analiz, sentez dediğimiz çok daha üst öğrenmelerden bahsediyoruz. Şimdi eğer ben bir sınava gireceğim, ne yapıyorum? Oturdum, ezberledim, sınava girdim, yüksek aldım. Burada öğrenmeden bahsedebilir miyiz? Belki bunu birazcık tartışmak gerekir. Çünkü bu noktalarda yani öğrenme gibi değil de ezberleyip aslında yüksek not alıp geçen bir süreç. Dolayısıyla hani okulda hani dediniz ya, bizim okullarda analiz ve sentez basamaklarına ne derece geçebileceğimiz önemli.
Yani aslında ben şunu biliyorum. Bizim okuldaki ölçmecimizle de konuştuğumda okuldaki sınavlar, yani milli eğitimin bizden istediği şu kazanımları şu seviyede ölçün dediği, yani iki yazılı bir sözlü diyelim ki bütün okulların uyguladığı tek bir sistem var. O sistemdeki sınavlarda, ölçmelerde diyelim, anlamı ve kavramı çok basit ve çok yalın bilgi ölçülüyor, değil mi? Öyle anlıyorum. Ama diyelim ki hani bir şey çocuğa kavratacaksın, toplama mesela konu olarak söyleyelim. Toplamayı çocuğa verdiniz, tekniğini öğrettiniz. Çocuk toplamanın yani anlayabilmiş mi, yani genel anlamda anlayabilmiş mi? Ve sonra onu kavraması bekleniyor. Hani onunla ilgili daha işlem yapması gerekiyor. Sonra yani burada bırakıyor yani Türkiye eğitim sistemi. Dolayısıyla okul içindeki sınavlar bu seviyede ölçümler. Bunu da normal, sıradan, herhangi normal bir çocuk normun üstü de normun altı da, hani çok çok altı demeyelim, normal bir çocuk bunları zaten %100 öğrenebilecek. İlk iki adım diyelim bunları, değil mi? Bu ilk iki, öğrenmenin ilk iki adımı. Ama ondan sonrası analiz etmek, sentez analiz, yani bu bilgiyi analiz etmek, sonra sentezlemek, yani bunu hayatta kullanmak.
Evet.
Bunu alıp işte herhangi bir problem çözmede kullanma becerisi geliştirmek, aklına gelecek yani düşünecek. Bu sorunu çözerken ben burada daha önce öğrendiğim toplama tekniğini kullanmalıyım ya da bunun yerine çarpma tekniğini kullanmalıyım deme süreci de daha üst düzey öğrenme biçimi. Ama maalesef Türkiye Milli Eğitim Sistemi'nde bu seviyede öğretme, ölçme o tekniği bilmediği için de çocuklar PISA ve TIMSS'te başarılı olamıyorlar. Çünkü öğretmediğiniz bir şeyi çocuktan istiyorsunuz. Çünkü o çocuğu hani merdivenin tam ortasında bırakıyorsunuz. Üstüne çıkmayı zaten hedeflemiyorsunuz eğitim sisteminizde. Orayı hedeflemeyen bir eğitim sistemi zaten çocuklar o ölçümlerde. Tabii ki merdivenin üstüne nasıl çıkılır, hangi yöntem uygulanır ya da nasıl o bilmediği bir şey istenemez. İstendiği zaman da çocuklar başarısız oluyor. Çocuklarımızın aklında, zihninde, zekasında sorun yok. Eğitim sistemimizde sorun var. Çok basit, sıradan, yani biz ara sınıf eleman yetiştiren bir ülkeyiz. Yani biz üst düzey, onun için üniversite mezunu olup da ellerinde koca koca diplomalarla üst düzey iş yapamıyorlar. Değil mi hocam?
Evet. Yani
bunun maalesef açıklaması bu olabilir mi?
Olabilir, evet. Ve maalesef hani acı da bir tablo.
Acı bir tablo. Yani üniversitelerin tamamı da şu an ana dilini, Türk dilini zorunlu kılmışlar. Ben de şimdi bu sene üniversite öğrencisiyim. 3 hafta boyunca öğretmen dilekçe yazmayı öğretti bize. Ben şaşkınlıkla izledim. Çünkü çocuklar gerçekten, üniversite birinci sınıftaki öğrenciler, dilekçe yazmayı bilmiyorlar. Evet. Yazı tekniklerini bilmiyor, yani yazı kurallarını bilmiyorlar. Mesela büyük harfle başlanması gerektiğini, isimlerin. Bu bilip çok basit, sıradan bir şey değil mi? Bu konularda bile çok yetersizler. Şimdi bu çocuk üniversite bitirsin de sonra, yani dilini de üst düzey öğrenemiyor, bilgileri de üst düzey öğrenemiyor. İşte biz anne babalar olarak uyanmak gerekiyor ve bu süreci artık bu süreçte, yani bu teknikle eğitim yapan okullara dur deyip, hatta milli eğitime topyekün olarak artık üst düzey insan yetiştirin lütfen deyip çağrıda bulunmak gerektiğini düşünüyorum.
Ay Koleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi devam ediyor.
Aysa Hocam, peki madem bu bizim gerçekliğimiz, ülkemiz şu anki bu durumda ve Milli Eğitim de bu sistemle ölçüyor, seçiyor. O zaman sınavlar olmazsa öğrencileri ders çalıştıramayız diye bir korkuları da var velilerin. Ve öğretmenler de notları bir yaptırım gücü olarak kullandıklarını biliyoruz. Not vermezsem öğrenci çalıştıramam kaygısı var. Bu konuda neler diyeceksiniz?
Aslında öğrenmeyi biraz indirgiyoruz gibi geliyor bu bakış açısıyla. Çünkü öğrenme dediğimiz şey aslında sadece akademik bir konuda uzmanlaşma içermiyor. Öğrenme yaşam boyu sürüyor. Duygusal gelişme, toplumsal etkileşim, hatta kişilik gelişimini de kapsıyor. Hatta biz neden korkmak gerektiğini, neyi sevmek gerektiğini, nasıl nazik olmamız gerektiğini, bunların hepsini öğreniyoruz. Ve bu öğrenme sürecinde de çevreyle temas halindeyiz. Öğrenme yoluyla davranışlarımızı da düzenliyoruz aslında. Dolayısıyla öğrenme çevreye uyumu ve çevreyi kontrol altına almayı sağlıyor. Ve öğrenmeyi etkileyen birçok faktör var. Yani sadece sınav bir faktör değil. Hazır bulunuşluk, olgunlaşma, zeka, yaş, motivasyon, dikkat, kaygı, ki kaygıya bugün değiniyor olacağız. Yani aslında birçok faktör öğrenmeyi etkiliyor. İnsanlar birçok farklı sebep için öğreniyorlar. Yani kimileri dışsal bir ödül için öğreniyor. Evet, burada iyi notlar için öğreniyorlar kısmı belki burayı kapsayan bir yer. Ya da işte şöhret için, para için öğreniyorlar. Bazıları ise içsel sebepler için öğrenir. Yani başarı, doyum, daha rahat bir hayat sürmek. Öğrenmeyle ilgili çeşitli kuramlar da var aslında, ama bu kuramlar genelde neden öğrendiğimizden ziyade nasıl öğrendiğimize odaklanıyor. Ve bizler bu kuramlar sayesinde eğitimciler olarak bireylerin öğrenmesi ve performansında etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Dolayısıyla da insan öğrenmesini en üst düzeye çıkaracak öğrenme ortamları ve öğrenme stratejileri geliştirmeye de yardımcı oluyor bunlar bize. diyebilirim. Yani özetle aslında öğrenme hayatımızın bir parçası. Özellikle değişen ve gelişen dünyada öğrenmeye ihtiyacımız var. Sınavlar olmasa da öğrenir miydik? Öğrenirdik.
Ne
diye
güzel.
Düşünüyorum.
Güzel söylediniz. O zaman sınav bir sonuç. Öğrenen öğrenci, yani öğrenmenin keyfine varan, demin söylediğiniz herhangi bir neden olabilir. Yani işte ailede öne çıkmak, okulda öne çıkmak, evet, ya da ne bileyim şöhretli olmak. Birçok nedeni var dediniz öğrenme isteklerinde, ya da tetikleyen, onu motive eden birçok nedeni olabilir. Ama sonuçta öğrenmeyi başaran çocuk sınavda da başarılı olur. Yaşamın her alanında da işte hedeflerine de ulaşır. Sadece sınav için sınav oldu diye, sınav ya da olacak diye öğrenmek çok da gerekli değil. Hani o da olmadan, sınav olmadan da öğrenir dediniz. Peki,
bence şey gibi oluyor. Yani sınav için öğrenmek değil de sınav için ezberlemek olur sanki.
Anladım. Onun adı öğrenmek olmaz. Evet. Sınav merkezli bir çocuğun ya da okulun ya da anne babanın o öğrenmeyi başaramayacağını ve sadece ezberleyip sınavda, sınav odaklı, yani sınavın sonucunun iyi gelmesini hedefleyen bir öğrenci ezberler diyorsunuz. Ama öğrenmeyi esas alan bir okul ya da öğrenci ve anne baba diyelim ki veli, aslında sınavda da başarılı olur. Bunu da çok sınava merkezine koyması gerekmez diye anlıyorum söylediğinizden. Peki o zaman öğretmenler neden sınav notlarına işte bazen ben şimdi şeyde de görüyorum, diyor ki bir konu oluyor, diyor ki bunu sorarım diyor sınavda diyor mesela. Şimdi bazen ben onu şöyle de anlayabiliyorum, hani burası bu konunun içinde önemli, önemseyin, dikkat çekmek için belki hani bir parmakla hani gösterilir ya, burası önemli. Sanki hani biz de not deyince herkes zaten böyle bir kültürden geliyoruz ya, öğrencilere burası önemli, hani bak bunu öğrenin demek için de söylüyor olabilir. Ama gerçekten de sınavda soracak da oluyor olabilir. Herkes sınavda çıkacak diye harıl harıl orayı not alıyor. Yani onu söylemese biz onu öğrenmez miyiz? Ya da ne bileyim öğretmen bunu başka konularda da kullanıyor. Yani yaramazlık yapan çocuklara notunu düşürürüm. İşte ben işte ne bileyim aykırı davranırsam öğretmenin gözünden düşerim, notumu kısar gibi. Hani öğretmen de bunu kullanıyor mu da acaba bu hisler oluşuyor herkeste?
Evet, yani bence geleneksel disiplin yaklaşımının bir parçası olarak bu not böyle bir yansıması olabiliyor diye düşünüyorum zaman zaman. Yani özellikle dediniz ya, işte bunu yapmazsan notunu kısarım. Çünkü çocukların bir kısmında Türkiye'de bundan bir korku var. Yani ben düşük alıp eve gidersem ne olacak? Annem babam bana ne söyleyecek? Bana nasıl bir tepki verecekler? Belki nasıl bir ceza verecekler? Dolayısıyla dediğim gibi bu geleneksel bizim cezayı kullandığımız disiplin yaklaşımının da bir yansıması olabileceğini düşünüyorum ben. Tabii hani bu çok kapsamlı bir konu.
Evet, programa başlamadan önce bu konuyu konuşmuştuk. Çok güzel şeyler öneriyorsunuz. Bunu başka bir konu, yani başka bir zaman bu konuyu konuşuruz. Çünkü disiplin sisteminde de maalesef böyle ceza yöntemiyle, korkutu yöntemiyle bir insana davranış değiştiremiyoruz. O korkular, korku çocuğun gelişimini maalesef olumsuz etkiliyor. Evet. Öğrenmeyi olumsuz etkiliyor cezalar. Ceza ve korkunun olmadığı bir yerde de öğrenciler medeni gelişebiliyorlar ve davranış kazanabiliyorlar. Bununla ilgili de yöntemleriniz olduğunu söylediniz ve bununla ilgili başka bir gün konuşuruz. Ama ben sınav odaklı, hep sınavın konuşulduğu, sınavda ne aldık, ne alacağız, ben kaçıncıyım, sıralamam ne diye ezberci yaklaşım demin söylediniz. Bu sistemde öyle de böyle Türkiye'nin gerçekliği. Bunu veliler de bunu böyle algılıyor. Bunun yanlış olduğunu bilmelerine rağmen bunun yerine bir şey koyamadıkları için hala sınav odaklı okullara götürüyor çocuklarını. Hala sadece bir iş görüşmesinde sabah LinkedIn'de okudum. Bir iş görüşmesine gitmiş bir uzman. Kurucunun da diyor, müdürün de diyor, odaklandığı şey şu diyor. Hocam demişler, okulumuza geldiğinizde velilerin de çok önemsediği şu sınav teknikleri, sınavda çocuklar ne alacak, nasıl nasıl bu işleri yükseltebilirsiniz, hani sınav sonuçları nasıl yükseltirsiniz, nasıl çalıştıracaksınız, hangi yöntem uygulayacaksınız, Bütün diyor 2 saat görüştük, 2 saatte de diyor bunları konuştular. Üstelik de ilk geldiğimde diyor, ilk konuşmaya başladığımda fark yaratan bir okul. Yani Türkiye'nin eğitim sistemine karşıyız ve bu sistemde çocuklar heba oluyor. Bunlar mezun olsa da maalesef yaşamda başarılı olamıyor. Ama anne baba bunu istiyor, ne yapayım şimdi diyormuş. Evet. Yani ama biz şimdi yine de biz bunu yapmalıyız. Veli buna bakıyor, buna göre bu okulda kalıp ya da kalmamaya karar veriyor. Diyor ki o kadar çelişen iki şey söylüyor ki diyor, kendi çocuğunu böyle bir okulda okutmaz diyor ama diyor ben benden bunu yapmamı istiyor diyor. Yani maddi olarak da olanaklarda da anlaşmamıza rağmen ben bu okulda çalışamayacağım dedim, çıktım diyor, sabah okudum. Bu gerçekten velilerin artık şunu bilmeleri gerekiyor bence. Bu sistemde sınavı merkeze koyan sistemde bir kere çocuğu da başarılı yapamıyor zaten. Başarılı olmasını sağlayamıyor. Çünkü bir stres oluşturuluyor. Büyük bir stres değil mi hocam? Şimdi oraya geleceğim.
Evet.
Şimdi bu stres çocuklarda nelere neden oluyor ve bunu nasıl teşhis ediliyor? Ne önerebilirsiniz? Bunun tedavisi var mı? Bu konularda neler diyeceksiniz?
Evet, stres bedensel ve ruhsal olarak algıladığımız tehditler sonucunda meydana geliyor. Şimdi stres tabii ki de meydana geldiğinde hem bedensel olarak hem psikolojik olarak bazı değişikliklere sebep olabiliyor. Sınav stresi de aslında stresin özel bir şekli. Stres belirtileri kendi içinde 4'e ayrılıyor. Duygusal belirtiler görebiliriz. İşte aşırı ağlamalar, duygu değişikliği, kabuslar, belki aşırı öfke hali, sinirsel gülmeler, üzüntü gibi. Ya da fiziksel belirtiler görebiliriz ki
ben bunları görüyorum hocam. Evet, sınava hazırlanan çocuklarda görüyorum. Bazen gece ağlamaları başladı diyen anneler olabiliyor. Üstelik de bir son sene biraz çocukları mecburen biraz daha böyle hani yoğun hazırlanma sürecinde olduklarını öyle bir program izliyoruz ama bunları zaman zaman ben de duyuyorum. Kestim, kusura bakmayın, lütfen devam edin.
Hiç önemli değil. Fiziksel belirtiler de aslında bence çok sık gördüğümüz belirtiler. İşte solunum hızlanması, kalp atışı. Çünkü o kaygı halindeki çocuğu aslında dışarıdan gözlemlediğimizde bile hani görebiliyoruz. O vücudunda bir değişiklik var gerçekten. Dışarıdan da gözükebiliyor bu. Kaslar geriliyor, göz bebekleri büyüyor, baş ağrısı, mide bulantısını çok çok sık görüyoruz. İşte sınav dönemleri böyle sıklıkla reviri ziyaret eden öğrenciler mesela olabiliyor. Yorgunluk, uykusuzluk, zararlı alışkanlıklara yönelme ki bu bence önemli bir belirti diye düşünüyorum. İştah bozukluğu gibi yine belirtiler görebiliyoruz. Yine zihinsel belirtiler görebiliyoruz. Bu iş hayatında iş kalitesinde düşüş, okul hayatında da belki başarıda düşüş, hatalarda artış olarak örnek verebiliriz. Yine sosyal belirtiler var. Stres tabii ki de çevremizdeki insanlarla ilişkimizi de etkiliyor. Yani az önce aslında bahsettik duygusal belirtilerden. Mesela düşünsenize çok öfkelisiniz. Ve tabii ki de bu öfke hali ilişkilerinize yansıyor. Arkadaşlıkların bozulmasına, o ilişkilerin yıpranmasına yol açabiliyor. Özellikle aile ilişkilerini çok yıpratabiliyor.
Genelde de ergen yaşta çocukları sınava soktuğumuz için biz ki en tehlikeli zamanları, en sıkıntılı diyeyim daha doğrusu, şöyle ki tehlike, yani hastalanmaya çok kolay, kendilerini çok kontrol edemeyen, duygularını çok anlayıp kontrol edemeyen dönemde böyle bir stres, yoğun bir stres sağlatıyor, yaşamalarına neden oluyoruz. Dolayısıyla da bu da dediğiniz gibi öfke var zaten ya da bir varsa patlıyor çocuk. Evet. Hem evde hem okulda sınav dönemindeki çocukları aman dokunmayalım deyip biz de mümkün olduğunca onları rahatlatmaya çalışıyoruz ki ben geçen senelerde bunu fark etmiştim. Çünkü sürekli sınav ilk okulun açıldığı zamanlarda çocuklarda gece ağlamaları başlamıştı. Ve sonra yavaş yavaş teker teker okula gelmeme, okuldan uzaklaşma. Çünkü o stresden taşıyamıyor çocuk, yani onu kaldıramıyor artık. Onun için ben bu sınavı başaramayacağım zaten, yapamayacağım korkuları, kaygıları oluşuyor. Dolayısıyla bu süreçte biz neler yapabiliriz diye düşünmüştük. Hemen aklıma yoga gelmişti. Yogacı, bir yoga yapan bir psikolog almıştık ve nefes tekniği, yoga ki bunu yapıyorsunuz siz şimdi. Sizin uzmanlık alanınız çünkü. Böylelikle çocukları rahatlatmaya çalışmıştık. Peki hocam, sınav stresi diyelim ki bu kaygı, sınav kaygısı strese neden, yani stres ve kaygı bu sonuçları doğuruyor. Peki yani bu süreci daha kolay atlatmak için velilere ve çocuklara neler öneriyorsunuz?
Öncelikle tabii ki stresin altında yatan sebep ya da sebeplerin iyi analiz edilmesi gerekebilir. Çünkü bu çok daha derinden gelen bir konu da olabilir. Yani sadece sınavla ilgili olmayabilir. O yüzden hani o noktada çok dikkatli olmak gerek diye düşünüyorum ve tabii ki de önerilerimiz var ama önerilerin gerçekten hiçbirinin işe yaramadığı noktada bir uzmandan yardım alıyor olmak çok kıymetli. Çünkü nasıl biz hastalanınca doktora gidiyoruz, eğer kendimizde de hani ruhsal anlamda kötü giden bir şeyler olduğunu hissediyorsak bu anlamda hani destek almak da önemli. Burayı böyle özellikle vurgulamak istiyorum çünkü biz Türkiye'de maalesef deli muamelesi yapabiliyoruz. O yüzden de
psikolojik destek değil mi hocam?
Evet,
önemli.
Evet.
Bu deli olmak gerekmiyor. Sağlıklı bireyin de gitmesi gerekiyor.
Evet, evet, kesinlikle.
Hatta delirmemek için.
Evet, gerekiyor. Evet. Yani kendimizi tanıdığımız aslında, kendimizle evet. Yeniden karşılaştığımız evet. Bir yer. O da belki yine başka bir zamanın konusu konuşmak, olur, bilmiyorum. Evet. Böyle gelmişken vurgulamak istedim. Şimdi öğrencilere öncelikle önerilerde bulunarak başlamak istiyorum. Planlı çalışma ve zaman yönetimi bu süreçte önemli. Çünkü neden? Bir şey belirsiz olduğunda, mesela pandemiyi düşünebiliriz. Belirsizlik bizde stres yaratıyor. O yüzden de belli bir rutin içerisinde olmak ve bu rutini sürdürüyor olmak aslında bizi güvende hissederek stresimizi azaltmaya yardımcı oluyor. Tabii planlı çalışmadan kastımız böyle çok katı planlar değil kesinlikle. Çünkü ben ihtiyacımı bilmeliyim, kendimi tanımalıyım ve buna göre bir plan yapmalıyım.
O zaman ölçme değerlendirme burada çok önemli değil
evet,
mi hocam?
Evet.
Yani iyi bir ölçme değerlendirme ekibi olan, uzmanı olan bir okulda çocuk rahat olabilir. Çünkü ne eksiği var, neresinde, neyi tamamlaması gerekiyor, hangi hızla çalışması gerekiyor. Onu an be an takip ediyorlar ve ona bu reçeteleri veriyorlar.
Evet.
Ve bu reçeteyi uyan çocuk zaten strese girmeye gerek yok diyorsunuz değil mi?
Evet, aslında burada PDR'nin desteği de çok
tabii
kıymetli. Çünkü öğrenme stili mesela dediğimiz bir şey var. Hani nasıl öğreniyorum? Evet evet, nasıl çalışacağım? Hangi teknikleri kullanacağım? Bana ne iyi geliyor? Belki bana
çok
anlatmak
güzel.
İyi geliyor. Belki okumak iyi geliyor.
Dinlemek ya da.
Evet evet, hani bunları keşfetmek ve planlamaları.
Ya da izlemek, herhangi bir şey izlemek
evet.
Değil mi?
Bunların hepsi de hani önemli gerçekten. Bir de zaman yönetiminden bahsettik. Zaman yönetimi iyi yönetebilmek zamanı mümkün mü? Mümkün. Nasıl yapacağız bunu? Böyle çok küçük, hemen hızlıca ona da değinmiş olalım. Günlük ve haftalık yapılacaklar listeleri, bu listeleri öncelik sırasına göre dizmek, yapılacak işlere zaman sınırı koymak, kolay ve zor işleri arka arkaya gelecek biçimde düzenlemek. Çünkü böyle kolayı yapınca motive oluyoruz. Sonra böyle yavaş yavaş ilerliyoruz üstüne koyarak. Düzenli ve sistematik tutmak çalışma alanını. Bu da çok önemli ki dikkat konusunda da yine bu önem arz ediyor. Burada bu noktada bunları söyleyeceğim. Bunun yanında uyku düzeni oluşturmak çok önemli. Çünkü hepimizin uyku sırasında salgılanan bazı hormonlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla uykuya dikkat ediyor olacağız. Uykunun yanında dengeli ve sağlıklı beslenmek de çok çok önemli. Hiçbir öğünü atlamamak, protein sebze ağırlıklı beslenmek, bunlar önemli, öneriliyor. Bununla birlikte spor, nefes egzersizleri, aslında az önce siz de bahsettiniz. Yoga, meditasyon çalışmaları beden ve kasların gevşemesine yardımcı oluyor aslında. Ve hani bunun için de bazen şey diyebiliyorlar, böyle spor deyince aa hani ne yapacağız, bir spor salonuna mı gideceğiz? Hayır, belki bana küçük bir yürüyüş iyi gelecek. Yani ağır egzersizler yapmama gerek yok. Yine bir diğer nokta teknoloji kullanımı. Yine her zaman dikkat etmemiz gereken bir nokta. Ne kadar süre kullanıyoruz, buna dikkat ediyor olacağız. Ve son olarak sosyalleşmekten bahsetmek istiyorum. Hepimizin başkalarıyla empati, şefkat, güven, samimiyet içeren ilişkiler kurması gerek. Çünkü sosyal varlıklarız. Dolayısıyla hani ders çalışacağım diye böyle o sosyal hayatı tamamen bitirmek çok akıllıca bir plan olmayabilir. Ama tabii burada da yine denge önemli. O zaman dilimine dikkat ediyor olmak lazım. Velilere böyle son olarak yine bir şeyler söyleyeyim çok kısa. Evet, sınav dönemi gerçekten öğrenciler kadar veliler için de stresli bir süreç oluyor. ve çocuklar da bu stresi gerçekten hissediyorlar ve kendi yükleri haline getirebiliyorlar. Bu noktada çocuklara karşı şefkatli, destekleyici ve anlayışlı bir tutumla yaklaşmak çok kıymetli. Özellikle sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilmek adına ve bu kaygıyı yansıtmamaya çalışmak gerekli. Diğer yandan da gerçekçi bir tutum çok önemli. Yani çocuktan beklediğimiz şeyler ne kadar gerçek? Onun potansiyelini göz önünde bulunduruyor muyuz bunları beklerken? Ve o sınırlara saygı duyuyor muyuz? Bu noktalar çok önemli. Son olarak sınavda aldıkları sonuçtan ziyade o süreçte göstermiş oldukları çaba ve emeği takdir etmek ve ne olursa olsun sevgi ve değerin değişmeyeceğini, her koşulda sevildiğini, değerli olduğunu hissettirmek çok kıymetli diye düşünüyorum.
Harika. Topa çok güzel. Son o söylediğiniz her şey çok güzel ve hepsinin altına bütün bilim insanlarının imza atacağını düşünüyorum. Ben son olarak sınavın aslında öğrenme biçimin, öğrenme yöntemlerinden bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü sınavda çıkan soruların ya da karşılaştığım soruların hiç unutmayacağımız başlıkları olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes odaklanıyor. Hatta sınavda çıkan sorulara keşke şu izni verilse, bütün bilgi, yani kitaplarınızda, notlarınızda, işte internetinizde gelin. Çünkü bu soruların araştırarak, hani bütün kaynakları kullanın, hatta arkadaşından, akranından destek alarak, hı hı, bu sonuçlara ulaşın denmesini hayal ediyorum. Böyle bir sınav tekniği olsa ne güzel olur, değil mi? Yani burada öğrenmenin en nitelikli ve kalıcı olduğu dönem, sınav dönemi olduğunu düşünüyorum. Sözlerimi böyle kapatmak istiyorum. Sınav korkusu değil, sınav heyecanı bir yere kadar, küçük de olsa bir stres iyidir diyelim. Evet. Stressiz de olmaz. Çünkü stres biraz tetikleyen bir şeydir.
O da bizi hayatta tutuyor aslında.
Hayatta tutuyor ve başarıya götürüyor. Ama bunun aşırısı da hastalanmaya neden oluyor dedi Aysun Hoca, Aysun Hocam. Ve bunun da tedavisi var dedi. Psikologlar dedi. Bu konuyu böyle uzunca ve detaylı bir konu aslında, bu kadarla zamanımız bitti. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte soru cevap da ben dinleyicilerimizden sorular gelmesini de isteyeceğim. İnşallah böyle bir WhatsApp sistemi de kurmaya başlayacağız bundan sonraki programda. Sorular geldikçe daha keyifli olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Aykoleji'nin katkılarıyla hazırlanan Eğitimin Sesi sona erdi.